Ayrım 16.
Hasan Paşa'nın Cennet Bağı. Büyük Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Hasan Paşa, 16. asır sonlarının en namlı ve en zengin vezirlerindendir. Müverrih Peçevili İbrahim Efendi hal tercümesinden bahsederken, gayet yakışıklı, gösterişli bir şehbaz ve şehlevent vezirdi. Ama çok mağrurdu, gözüne kimseyi kestirmez, akranı şöyle dursun, mafevkine bile iltifat etmezdi. Yanında daima bir mahbub gözde hazinedarı bulunurdu. Kendine giyerse hazinedarı oğlana onun eşini giydirirdi. Bindiği atın eşi ata bindirir ve hazinedarıyla at başı beraber giderdi. Ekseriya da al atlas entari giyerdi. Beline 6 parça murassa paftadan mürekkep bir altın kemer bağlardı ki, bu kemerin paftaları üzerinde zümrüdü anga kuşu resimleri vardı der. Bağdat valisiyken üstad kuyumculara gümüşten büyük bir bahçe yaptırmıştı. Kurulup toplanabilen çiçek açmış dallardan, nar ve turunç fidanlarından pek güzel, temaşası insanı hayretten hayrete düşüren bir kuyumculuk şaheseriydi. Hasan Paşa Bağdat'tan süratle Anadolu'ya çağrılmış ve Anadolu'da isyan etmiş olan Celali Deli Hasan'ın tedibine memur edilmişti. Çok cesur bir asker olan Sokullu Zade'nin yanında maiyetinden başka kuvvet olmadığından Tokat Kalesi'ne kapanmaya mecbur olmuştu. Deli Hasan bir taraftan Tokat'ı muhasara altına almış, diğer taraftan da Paşa'nın arkadan gelen ağırlığını, hazinesini ve meşhur cennet bağını eline geçirmişti. Deli Hasan Paşa'nın hazinesini eşkıyaya taksim ederken, kıymetli kumaşları arşın yerine kılıçla ölçtürmüş, altın ve mücevheri de kalkanla üleştirmişti. Cennet bağına gelince kudurmuş ayaktaşlarıyla beraber bir müddet temaşa etmiş ve sonra o sanat eserinde kırdırarak adamlarına dağıtmıştı. Hasan Paşa'ya gelince bir sabah Tokat Kalesi burçlarından Deli Hasan'ın baldırı çıplak ordusunu seyrederken, karşı taraftan bir keskin nişancı tarafından atılan kurşunla alnından vurulup şehit olmuştu. Küçük notlar. Bu kitapçığın sonuna küçücük notlar ekleyeyim dedim. Geçmiş günlerin garabetleri, tuhaf ve garip tipleri, garip tesadüfleri üzerinde dolaşmak, tiryaki sohbeti gibi hoşça şeydir zannederim. 17. asırda Osman Dede isminde bir meczup Aksaray'da Yeniçeri kulluğunun önündeki kaldırımda tam 50 yıl yaz ve kış anadan doğma çıplak oturmuştu. Yerinden yalnız geceleri zaruri ihtiyaçlarla kısa bir zaman için ayrılırdı. Bir gün tebdil gezen müstebit hükümdar 4. Murad'a, "Murat, Murat, dul ananı bana nikahla verir misin?" diye laf atmış, bu amansız padişahtan anası Kösem Sultan'ı istemişti. Herkes Osman Dede'nin derhal idam olunacağını tahmin etmişti. Fakat Sultan Murat saraya döner dönmez bir kriz geçirdi. Bu kendisinin ölümüne sebep olacak olan siroz kriziydi. Nitekim hemen yatağa yattı. Osman Dede bir müddet sonra mahut kaldırım üstünde eceliyle öldü. Yine 17. asır ortalarında İstanbul'da bir elekçi delisi vardı. Adı bilinmeyen bu deli her gün 3-4 tane eleğin tellerini koparıp bükerek kağıt helvası, peynirli pide gibi yerdi. Yine aynı asrın ortalarında İstanbul'da Deli Mehmet isminde bir derviş vardı. Geceleri en sert rüzgarlı havalarda sokağa fener yerine şamdanla çıkar ve gideceği yere kadar şamdanın mumunu söndürmezdi. Derviş Mehmet kışın kar ve buz üstünde de yalın ayak dolaşırdı. Tarihimizde kayıtlı en müthiş oburlardan biri münevver ve inkılapçı 3. Selim'in düşmanlarından Aygır İmam lakabıyla meşhur Derviş Efendi isminde bir softadır. Bu adam bir sefer 2 okka pastırmanın üzerine 40 yumurta kırdırarak bir lenger pastırmalı yumurta yemiş, fakat koca lengeri sıyırdıktan sonra dili şişmiş ve dili ağzına sığmayarak ölmüştü. Hicri 1028, miladi 1618 tarihinde bu din valisi Karakaş Mehmet Paşa'dan gelen bir mektupta, Macaristan'da daire şeklinde siyah bir bulut belirip, bu buluttan kan gibi kırmızı bir yağmur yağdığı ve her biri 3-4 kantar ağırlığında kara taş gülleler düştüğü yazılıydı. Avcı Sultan Mehmet, yani 4. Mehmet, Trakya'da bir köylü çocuğu görmüştü. 14 yaşındaki bu oğlanın sol bacağı ayak bileğinden diz kapağına kadar keçi gibi kıllıymış. Padişah çocuğa 100 altın hediye etmişti. 16. asrın namlı ok atıcı pehlivanlarından Ahmet Ağa, 75 yaşındayken bir gün okçular başına gidip ok ısmarlamıştı. Esnaftan bir delikanlı, "Pehlivan, ihtiyarladın, kolunda yay çekecek kuvvet kaldı mı ki?" diye sormuş. Ahmet pehlivan da atını çarşının kapısına sürmüş, kapıdaki zincirlere kollarıyla asılmış ve bacaklarını atının karnına sarmış. Kollarını kısınca kendisiyle beraber koca atı da yerden havaya kaldırmış ve gülerek, "Oğlum, bazularımda azıcık bir şey kalmış gibi," demişti. Lale Devri'nin en namlı çiçekçisi esnaftan Tabak Ata isminde bir adamdı. Tabak Ata gayet güzel 80 çeşit lale yetiştirmişti. Sarayların bahçelerine soğanların çoğu ondan alınırdı. Fakir bir adamken lale soğanı satarak İstanbul'un sayılı zenginlerinden olmuştu. Eskiden rakıya aslan sütü derlerdi. Herkes içki içemez, rakıyı yüreği sağlam insanlar içmelidir derlerdi. Onun için eski büyük gedikli meyhanelerdeki rakı güğümlerinin üzerine pirinçten bir yürek şekli konulurdu. 15. asırda Bursa'da Molla Rüstem ölürken 14 yaşındaki oğluna 100 yıl ömür düşünmüş ve her gününe 100 florin yani altın hesap ederek 3 milyon 600 bin altın gibi muazzam bir miras bırakmıştı. Bu miras 7 çocuk babasından sonra ancak 7 yılı yaşadı ve bütün paralarını yedi. Yalın ayak, perişan, kebapçı çırağı oldu ve sefalet içinde bir hamam külhanında öldü. Bu parayı nasıl harcadığına bir misal zikrederler. Bir gün 100 florine bir tazı satın alır. Bir bağda bir tavşan olduğunu haber verirler. Haberciye 100 florin verir. Tavşanı ininden çıkaran adama da 100 florin verir. Fakat tazı tavşanı tutamaz. Molla Rüstemoğlu da tazıyı bir kılıçta ikiye böler. 19. asır müberrihlerinden Esat Efendi çok yaşlı olduğu halde kışa rastlayan bayramlarda bayram tebriki için kayığına tandır koydurtur ve saraydaki bayram tebriki merasimine giderdi. Protokole o kadar düşkündü ve kendisini unutturmak istemezdi. Sümbür çiçeğinin mor renklisinin katmerlisi ilk defa olarak 17. asırda büyük Türk alimi Katip Çelebi tarafından elde edilmişti. Fatih Sultan Mehmet cülus ettiği zaman bir kuyruklu yıldız görünmüştü. Papa o zaman yıldızı Türk ve Müslüman dostu zındık yıldız olarak aforoz etmişti. Bu kuyruklu yıldızın sonra Halley kuyruklu yıldızı olduğu öğrenildi. Balkan Harbi'nde Bulgarlar Çatalca'ya kadar ilerlerken Halley kuyruklu yıldızı yine görünmüştü. O zaman kilise adamları Türklerin uğur yıldızı göründü, Bulgarlar gene mağlup olacaklar demişti ve hadiseler de böyle oldu. Çatalca Muharebesini kazandık, Balkanlı müttefikler arasına nifak girdi, Edirne'yi Bulgarlardan geri aldık. İkinci Mahmut zamanında Eminönü hammallarından Kürt Ali isminde bir adam büyük ayak rekorunu kırmıştır. Tabanı 50 santim boyundaydı ve bir gün kundurasının içine kundaklı bir çocuk koymuşlar, rahat rahat sığmıştı. Gayet genç, tüysüz Yeniçeri neferlerine civelek denilirdi. Civelekler sokağa kadınlar kızlar gibi yüzlerine bir nikap, peçet koyarak çıkarlardı. Bir civeleğin sokakta peçesini kaldırıp yalnız yüzüne bakmak, bir kadına veya kıza yapılmış hareket gibi tecavüz sayılır ve buna cesaret eden derhal hapse atılırdı. 19. asır ortalarında Charles Verne isminde 14 yaşında bir Fransız çocuğu tarih kitaplarından Türkleri çok sevmiş ve hiçbir Türk'ü tanımadan kendi gayretiyle Türkçe öğrenmiş ve aruz vezniyle şiirler yazarak bir divan vücuda getirmişti. Divanını o devrin padişahı Abdülmecid'e ithaf ederek bastıran Charles Verne, bu padişahın şanına bir de kaside kaleme alarak İstanbul'a göndermişti ki o zaman henüz 16 yaşında bulunuyordu. 7 asır boyunca bütün Osmanlı sadrazamlarının içinde uzun boy rekorunu Sokullu Mehmet Paşa kırmıştır. 2 metreyi aşan bu büyük vezirin tarihlerimizdeki lakabı Tavil, Uzun Mehmet Paşa'dır. Osmanlı sadrazamları arasında şişmanlık rekoru da yine Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından Semiz Ali Paşa'dadır. O zamanlar bir cihan imparatorluğu olan Türkiye'de Semiz Ali Paşa'yı taşıyabilecek ancak 2 at bulunabilmişti. Osmanlı sadrazamları arasında kısa boy rekoru da 17. asır ortalarında 4. Mehmed'in vezirlerinden İpşir Mustafa Paşa ile 2. Abdülhamid'in sadrazamı Şapur Çelebi lakabıyla meşhur Küçük Said Paşa'dadır. 17. asrın büyük şairi Şeyhülislam Yahya Efendi öldüğü zaman cenazesi o kadar kalabalık olmuştu ki Fatih Camii'nde kılınan namazından sonra cenaze alayı yapılamadı. Herkes olduğu yerde durdu ve yalnız tabut çarşambadaki kabre kadar elden ele yürüdü. Van Gölü'nde yüzen ilk Türk gemisi 16. asırda Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Büyük sanatkar o zaman Yeniçeri Ocağı'nda dülgerlikteki hünerleriyle tanınmış basit bir neferdi. 16. asır sonlarında Almanlar Macaristan'daki Sobotska palangamızı muhasara ettiler. Bu muhasara bir kurban bayramı arifesine rastlamıştır. Palanganın muhafızları bayramda kesmek için gayet büyük bir koç beslemişlerdi. Kendilerine imdat gelmeyeceğini anlayan 100 kadar muhafız atlandılar ve palangadan yalın kılıç çıkarak düşmanın muhasara hatlarını yardılar, kurtuldular. Bu çıkış hücumuna palangadaki koç da iştirak etmiş ve boynuzlarıyla iki Alman askeri öldürerek atlılarla beraber Budin'e kadar gelmişti. Askerler adını Gazi Koç koydular ve Kurban Bayramı'nda Budin'de kestiler. Gazi Koç'a bu suretle şehadet de nasip oldu. İstanbul'daki meşhur Kız Kulesi Osmanlı tarihinde yalnız bir defa ve bir kişi için hapishane olarak kullanılmıştır. Burada 18. asrın namlı vezirlerinden Hekimoğlu Ali Paşa hapsedilmiş ve oradan sürgüne gönderilmiştir. Tarihimizde kabrine gece yarısı defnedilen tek insan da yine bu Hekimoğlu Ali Paşa'dır. Kütahya Vadisi iken ölmüştü ve orada defnedilmişti. Ali Paşa İstanbul'da hala kendi adına nispetle anıla gelen büyük bir cami yaptırmıştı ve ölürken caminin yanındaki türbesine gömülmesini vasiyet etmişti. Buna izin verildi, Kütahya'daki muvakkat kabrinden çıkarılan naaş Üsküdar'a geldi. Fakat halk büyük bir hürmet beslediği bu vezire karşı bir karışıklığa sebep olabilecek şekilde tezahürata hazırlandığından tabut Üsküdar'dan İstanbul'a gece yarısı geçirildi ve sessizce götürülüp türbesine bırakıldı. 3. Osman tarihimizde kadından nefretiyle tanınmış bir padişahtır. Haremdeki kadınların ayak seslerini işiterek yolundan ve gözünden kaçmaları için ayakkabılarının altına gayet iri gümüş kabaralar çaktırmıştı. Sarayda padişahın ayak sesini işiten bütün kadınlar gizlenecek köşe bucak ararlardı. İstanbul'da Haliç sahilinde Defterdar Camii'ni yaptıran Defterdar Nazlı Mehmet Efendi devrinin namlı hattatlarındandı. Onun için caminin minaresi külahı üstüne pirinçten bir hokka ve kalem koydurmuştu. Bu minarenin külahı üstündeki kalem düşmüş ise de hokka hala durmaktadır. 2. Abdülhamit zamanında İstanbul'da Çıplak Mustafa ile Madame Opala isminde iki meşhur deli vardı. Mustafa Fatih taraflarında Madame Opala'da Beyoğlu'nda otururdu. Erkek lakabı üstünde yaz ve kış ana doğması çırılçıplak dolaşırdı. Madame Opala'ya gelince sandığı sepeti üstündeydi. Kat kat fistanlar giyer, başına üst üste çar koyardı. Ve iki deli ne zaman karşılaşsalar saç saça baş başa kavga ederler ve bu kavgadan pek tabii Madame Opala zararlı çıkardı. Abdülhamit her iki delinin köprülerden geçmesini yasak etmiş, ayrıca evde hapsetmesi şartıyla Çıplak Mustafa'nın ablasına maaş bağlatmıştı. Güzel yaprakları ve güzel çiçekleriyle şehircilik bakımından büyük bir kıymet taşıyan at kestanesi ağacı, Fransa'ya ilk defa olarak 1615 senesinde Beauchelier isminde bir zat tarafından İstanbul'dan götürülmüştür. O günden beri bu ağaç Paris bulvarlarının süsü olmuştur. Türkiye ilk buharlı gemiyi İngiltere'den satın almıştır. Yandan çarklı olan bu geminin adı Swift'ti. Swift, Gulliver'in harikulade seyahatlerini yazan muharririn adıdır. Meşhur Türk pehlivanı Kara Ahmet, Aksaray'da Yeşil Tulumba'da bir kahvehanede otururken kalp sektesinden ölmüştü. Kriz esnasında kahvehane bahçesinin etrafındaki demir parmaklıklara sarılmış ve 9 demir çubuğu hamur gibi birbirine geçirmişti. Büyük pehlivanın ölümünden sonra bu demir çubuklarından birini eski haline koymak mümkün olmamıştı. Hazin fakat hazin olduğu kadar da kıymetli bir hatıra olan bu parmaklık demirleri, oraların son zamanlardaki imarı sırasında kaybolmuştur. Akbıyık Camii, İstanbul şehrinin sur içinde ve kıble istikametinde en önde bulunan camidir. Bundan ötürü bu camiye ecdadımız İmamül Mesacit,